Sohbet Sokağı.
Her şeyin mevsiminde günde bir tane portakal.
Hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Hoş Sohbet Sokağı'nda. Evet, hoş olacak bir sohbet sürdüreceğiz. Kimi zaman tabii hüzünlendiğimiz zamanlarda, anlarda olacaktır ama olsun varsın, her can bizim için çok kıymetli. O yüzden her birini ayrı ayrı konuşmaya değer diyoruz biz. Ve bugün sizi yine bir kafeye uğurlayacağız. Yani beraberce gideceğiz aslında. Ve orada insanlık hallerimizi konuşacağız. Bu seferki halimiz insanlardan olmayacak ama bu sefer insanların hayvanlara karşı olan yaklaşımlarından olacak. Evet, doğru duydunuz. Çünkü biliyorsunuz pek çok can katlediliyor ülkemizde ve ne yazık ki o canlar hitip giderken onların katilleri ellerini kollarını sallayarak gezebiliyorlar. O yüzden yaramız büyük aslında bu sıralar. Biz de işte bu masum canları konuşalım istedik bugün. Didem Güner'e ve Özlem Öztaş birlikte hazırladılar programı. Sefa Ak'tan da çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Tutun elimi, hadi bakalım. Yürüyelim hoş sohbet sokağı boyunca. Çift 0 90 312 463 34 19, 463 34 21 bizim telefon numaralarımız. Instagram'da da yerimiz var, hoş sohbet sokağı. Ve bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden olduğu gibi TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebileceğinizi biliyorsunuz. Yok, bunların hiçbiriyle uğraşacak halim yok, benim televizyonum var karşımda diyorsanız uydu veya kablo TV'de de yine radyo seçeneklerinde TSR Türkçe bulmanız mümkün. Hiçbiri olmazsa Dijitürk diyorsanız da nokta atışı yapıyorum. 423. kanal bizim için açıktır ve şu anda canlı yayındayız. Hadi bakalım güzel bir şarkıyla selamlayalım sizleri. Valla ben burada söyleyeceğim bu şarkıyı. Siz evde söyler misiniz onu bilemiyorum. Kayahan seslendiriyor. Gözlerinin hapsindeyim.
Hasretinle alevlenirken düşünceler. Ben çılgın, ben yine gözlerinin hapsindeyim. Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler. Ben çılgın, ben yine gözlerinin hapsindeyim. Ellerim yüzümde susmuş dudaklarım. İsyanlarda gönlüm zaman gardiyandır. Ah, yine gözlerinin hapsindeyim. Aman vermez hasretin, ay ay ay. Hay la la la la la la la la. İçimde vardılar. Hay la la la la la la la. Sen gözyaşlarımdasın. Alevlenirken düşünceler. Ben çıldım, ben yine gözlerinin hapsindeyim. Ellerim yüzümde susmuş dudaklarım. İsyanlarda gönlüm zaman gardiyandır. Ah, ben yine gözlerinin hapsindeyim. Aman vermez hasretin. Yaşlarımdasın.
Sevgili dinleyenlerimize evet, sohbet edeceğiz. Uzun bir sohbet olacak. Bugün son dönemlerde sahipsiz kalan hayvanlara karşı gittikçe artan tepkilere şahit oluyoruz. Ve bu tepkiler hayvanların yaşam hakkını hiçe sayacak kadar sadece insana odaklı bir hale geldi maalesef. Ortaya konan tepkilerin çoğu bu hayvanların insan sağlığına zarar verdikleri üzerine yoğunlaşıyor. Hatta birçok insan evlerinde hayvan beslemelerine bile şiddetle karşı çıkabiliyor. Evet, bu konuyu konuşacağız biz. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hakan Yardımcı'yla. Hakan Hocam hoş geldiniz. Hoş Sohbet Sokağı'na.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhaba. Şimdi her şeyden önce az evvel ben programın açılışında da birden böyle doğaçlama, hani hayvan deyince aklıma gelen son dönemde yaşadığımız olumsuz, pek çok olumsuzluklar var ama bunların içerisinde bir kedinin ne yazık ki büyük bir şiddete, bir insan tarafından şiddete uğraması, hayatını kaybetmesi ve sonrasında da bu şiddeti uygulayan kişinin elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor olması açıkçası benim vicdanımı çok rahatsız ediyor. Siz neler hissettiniz? Kim bilir bir veteriner olarak?
Vallahi şöyle söyleyeyim, bu siz bir şey hissediyorsanız belki 10 katını, 100 katını hissediyoruz biz.
Mutlaka.
Burada elimiz kolumuz bir yerde bağlı oluyor aslında, yani nasıl söyleyeyim. Hı-hı. Herkes ne hissediyorsa, hı-hı, içinden ne geliyorsa inanın ben de aynı şekilde hissediyorum. Hı-hı. Veyahut da kendimi tutmaya çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Artık, hı-hı, yani bazı şeyler dayanılmaz hale geldi. Elimizdeki imkanlarla bundan ilgili tepkimizi göstermeye çalışıyoruz. Ama burada bana göre burada bir hukuksal bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Yani bu kadar net ortaya konulan bir konuyla ilgili, çünkü daha önce benzer durumlarda köpeklerle ilgili olanlarda bir yargı süreci daha farklı işledi, öyle biliyorum. Hani bundan ilgili ben bu süreç içerisinde bunun değerlendirileceğini düşünüyorum. Yani bu nasıl söyleyeyim, yapanın yanına kalmaması gerekiyor. Ya o, yani bu şiddeti görsel olarak legalize ediyoruz. Yani böyle, hı-hı, bunu kabul ettiğimiz, hı-hı, zaman o zaman sahipsiz olan hayvana işte bu şekilde davranmak iyi hal nedeni olabilecek gibi. Yani bunu açıkçası ben çok fazla girmek istemiyorum, hı-hı, ama inanın sizler ne hissediyorsanız çok daha yüksek olarak hissediyoruz.
Evet.
Ve bir şeyler de elimizden gelen belki buralarda bunları ifade etmek, ama, hı-hı, hani bununla ilgili yargı sisteminin, adalet sisteminin mutlaka çalışması gerekiyor. Sadece
evet,
bu olay değil. Evet. Bunun gibi benzer birçok, bu yansıyanlar, görüntülere yansıyanlar, bunlarla ilgili temel çalışmalar yapılması, hı-hı, temel düzenlemeler yapılması, hı-hı, ve bunlar artık böyle nasıl söyleyeyim, bir takdir vesaire gibi değil. Aslında, hı-hı, standart, nasıl gibi insanlarla ilgili yapılan davranışlarla ilgili yargı hükümleri varsa, hı hı, bunlarla ilgili netleşmesi lazım. Yani toplumun bu kadar infial haline getirilmesi bana göre, hı hı, bunu yapanın ve bunu bundan ilgili bunu hoş gören sistemin, hı hı, olmaması lazım. Duyarlı olması lazım. Barışık olması lazım toplumun
zaten
bu hisleriyle.
Hani eğer herhalde hukuk sistemindeki o boşluk doldurursa toplumda bu infial haline gelmeyecektir.
Doğru.
Gereken ceza verilecektir. Şimdi evet, evcil hayvanlarımızın, bırakın sokak hayvanlarını Hakan Bey, evcil hayvanların dahi sağlığımızı etkileyebileceği konusunda yorumlar yapılıyor. Yani insanların evde evcil hayvan beslemelerinin sağlıkları için zararları var mıdır? Varsa eğer, bunlardan kaçınmak için yapmamız gerekenler nelerdir?
Şöyle söyleyelim. Bütün canlıların hastalıkları vardır. İnsanın da hastalığı vardır. Hı-hı. Hayvanın da hastalığı vardır. Bitkinin de hastalığı vardır. Hı-hı. Buradaki dikkat edilmesi gereken insan ve hayvanın ortak hastalıkları. Yani zoonoz, hı-hı, dediğimiz. Hayvanlardan insanlara bulaşan,
birbirimize geçirebileceğimiz.
İnsanlardan da hayvanlara bulaşan, hı-hı, ama hayvanlardan insanlara bulaşma riski çok daha yüksek. Ben burada kedi, köpek gibi pet hayvanların dışına çıkarak şöyle söyleyeyim. Hani bu, hı-hı, besleme olarak söylüyoruz. Şimdi biz bazı hayvanları ya da hayvanların ürünlerini yiyoruz. Hı-hı. Şimdi dolayısıyla da bize hayvanlardan hastalıkların, hı-hı, en çok geçme riski aslında bu şekilde olabiliyor. Hı-hı. Yani gıdalarla, hı-hı, ya da işte onların ürünleriyle.
Ama onları pişirerek yiyoruz.
Evet. Şimdi onlarla ilgili pastörizasyon, pişirme,
evet,
ve en önemlisi nedir? Hı-hı. O hayvanların eğer sağlığı iyi olursa, hı-hı, sağlıkla ilgili, yani veteriner hekim hizmetleri iyi olursa bunlarla ilgili hiçbir sıkıntı olmaz. Zaten gelişmiş olmaz. Ülkelere baktığımızda bu böyle. Aynı şekilde buradan atlayayım. Pet hayvanlarla ilgili de eğer iyi bir veteriner hekim hizmet sistemimiz olursa bunlarla ilgili aslında bu konularda çok aydınlanmış oluruz. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla bu konuda bilimsel olarak aydınlanmayla ilgili çok kafa karıştırıcı durumlar var. Ve bu kafa karıştırıcı yani bu boşluğu dolduracak açıklamalar ya da güvenilir kaynaklar olmayınca insanlar bir takım hurafelere de inanıyorlar. Ya da var olan bir tehlike varsa da onu görmüyorlar. Şimdi o yüzden sizin yapmış olduğunuz bu program gibi programlar ya da benzer sosyal medya aktiviteleri olabilir ilgili uzmanlarla çok önem taşıyor. Bir hayvana gerekli, yani şöyle insanda da yani işte çocuk doğduktan sonra bir sürü aşı yaptırıyorsunuz değil mi? Tabii. İlaçlar veriyorsunuz, ilgileniyorsunuz. İşte şimdi aynı şeyi, şimdi pet hayvan dediğimiz canlarımız diyelim, onlar bizlerle yaşayan, beraber yaşadığımızdan dolayı biz ne yapıyorsak aynı şekilde ona da davranmak ve onunla ilgili de her türlü kuralı bilmek zorundayız.
Tamam.
Yani bir hayvan sahibi olduktan sonra bununla ilgili sağlık kısmını bilmiyorsanız yani otomobili süremeyen bir sürücü gibi olursunuz. Yani bu böyle bir şey kabul edilemez.
Ama zaten yani, pet hayvanlarını genelde aldığımız yer işte o pet shop denilen yerler. Ve oradan aldığımızda da bizi yönlendiriyorlar. Diyorlar ki bu işte 15 günlük bir hayvan. Anne memesinden yeni ayrıldı. Şimdi sizin bunu ilk olarak veterinere götürmeniz lazım. Deyince zaten veteriner hekim size orada bir aşı tablosu veriyor. Doğru mudur?
Doğru. Şimdi sadece bunda kalsa iyi. Tabii yani bir kez götürdünüz, yaptınız. Ondan sonra belirli periyodik olarak.
Evet.
Bu tabii bu söylediklerimiz evde olan baktığımız hayvanlarla ilgili. Burada yanlış olan şey bir takım konular. Ben mikrobiyoloğum, o açıdan söyleyeyim. Şimdi bazı bu biraz önce söylemiş olduğum zoonotik hastalık dediğimiz yani hayvandan insana geçen hastalıklarla ilgili risk daha önemli. İnsan sağlığı açısından.
Anladım.
Ama onun dışında hayvanların belli bir kendi aşılama sistemi ya da kendi hastalıkları da var. Tabii. Genelde bunlarla ilgili aşılar yapılıyor ama hani bana göre petlerle ilgili bir numaralı en büyük risk kuduz hastalığıdır. Fakat onu da olabilmesi için dışarıda kuduz olması gerekiyor.
Evet.
Ve sizin hayvanınızın bir kuduz hayvan tarafından ısırılması gerekiyor.
Isırılmak.
Isırılması gerekiyor. Yani kan yoluyla bulaşıyor. Burada tabii şöyle riski söyleyeyim. Maalesef Türkiye'de halen köpek kuduzunu görüyoruz. Gelişmiş ülkelerde köpek kuduzu yok. Yazın Amerika'da kuduz vesaire, rakun çıkar, kunduz çıkar vesaire çıkar. Türkiye'de hala bu var. Bir de mesela bununla ilgili aslında bakanlık çalışması var, onu da söyleyeyim.
Nedir?
Yaban hayatında çok sistematik çalışıyor bakanlık, Tarım Bakanlığı. Bu tilkilere yönelik olarak tilki kuduzu, Avrupa'da da var bu tilki kuduzu, Amerika'da da. Tilki kuduzu ile ilgili ormanlara aşı atılıyor. Ve başıboş olan tilkiler bunları yiyerek aşılanıyorlar.
Çok iyi.
Güzel, iyi çalışan bir sistem. Ama bundan ilgili bayağı. Fakat şimdi şöyle.
Şehir hayvanlarıyla ilgili bunu yapamıyoruz.
Şimdi şunu söyleyeceğim. Ben hep bunu söylüyorum. Konu hep oraya geliyor. Şimdi şehir nerede bitiyor? Hiç dikkatinizi çekti mi?
Artık çok.
Gidin hadi şöyle bir batıya, bir doğuya gidin, bir batıya gidin.
Yaklaşmış durumda.
Köye ne zaman geliyorsunuz? Hiç köy görüyor musunuz?
Doğru, çok az görüyorum.
Geldiğiniz köyde büyük ihtimalle mahalle. Şimdi oradaki hayvanlar nereye gitti? Tilkiler, işte ne bileyim, işte gelincikler, ondan sonra sansarlar vesaire. Onlar yine oralarda yaşıyorlar. Tabii. O şeylerin dibinde. Bunları aşılıyor muyuz? Bunlar aşılanmıyor. Şimdi dolayısıyla da şeyde bir virüs döngüsü, virüs döngüsü bu yaban hayatı ile, yani kontrolsüz yaban hayatıyla bizim kontrol edemediğimiz özellikle köpekler arasında dönüş döngü olabiliyor.
Hakan Hocam, bunu bilmediğim için soruyorum.
Tabii.
Hani biz hani kendi evcil hayvanlarımıza da kuduz aşı olarak yapıyoruz. Siz dediniz ki ben bunu bilmiyordum. Yaban hayvan için örneğin et veriyorlar. İçerisinde kuduz şey.
Et değil. Ne et veriyorlar? Şeklinde diyor.
Ne yiyorlar?
Bir pelet var, öyle söyleyelim. Kapsül. O kapsülün içinde kuduz virüsü var.
Süper.
Ama şöyle, tilkinin ağız basıncına göre ayarlanmış. Mesela o şey için uygun değil. Köpek için uygun değil.
Onu diyecektim. Şehirde
onun ağızda açılması ve ağızdan emilmesi gerekiyor. Şeye uygun. Bu söyle biraz
tilkinin
önce.
Tilkinin çene basıncına uygun.
Tilkinin çene basıncına uygun olarak hazırlanmış.
Anladım.
Yani hani onu alıp ondan yapmaya kalksanız, ama bu söylediğiniz aslında bu bu görüşülmeye başlandı.
Hani öyle, bu köpeğe uygun şekilde olabilir
evet,
mi?
Evet, bu şöyle söyleyeyim. Ben aynı zamanda Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesi üyesiyim Türkiye'nin. Evet. Öyle söyleyeyim.
Çok güzel.
Bu konu yani bu artık hani bu ha. söylediğimiz konular aynı zamanda sadece hayvanlar değil sosyal olay.
Hı.
Yani insanın içi parçalanıyor duyduğunuz zaman bir işte çocuğun ısırılması ya da işte köpeğin itlaf edilmesi vesairesi. Yani bunlar korkunç şeyler.
Hı. Hı.
Buraya gelinmemesi için bu kontrolsüz olan kısımda neler yapılabilirdi? Buna uygun yani köpeklere uygun başıboş olan köpeklere ya da sahipsiz olan köpeklere bu tür peletlerin üretilmesiyle ilgili çalışma yapılmasıyla ilgili şey alındı. Karar alındı.
Tamam.
Yani bana göre de biraz bu tür şeye girme. Çünkü tek tek yakalayıp iğne yapma gibi durum başıboş için zor. Hı-hı. Ama köpek çene basıncına uygun olarak
çok,
ve yapılırsa bundan ilgili.
Evet.
Bunlar da yeni gelişmeler.
Harika.
Ya maalesef yani bazı konular bir yerlerde sıkışınca çözüm ile ilgili bu tür şeyler ortaya çıkıyor. Bunların aslında kalıcı çözümlere mutlaka getirilmesi gerekiyor. Yani böyle hani bizler bunda infiale gelmeden aslında bunların düşünülüp getirilmesi gerekiyor. Biraz ona
Avrupa'da var mı? Hani bizde yok da Avrupa'da böyle bir yöntem var
Avrupa'da,
mı? Zaten sokak hayvanı yok edeceksiniz biliyorum.
evet. Avrupa'da tilki kuduzuyla ilgili aşılama var yani.
Anladım.
Ormanlarda yapılıyor.
O tamam ama sokaklarda köpek görmüyorsunuz.
Uçak ya da helikopterlerden atılıyor şeyler. O,
çok iyi.
Uçaktan atılıyor bildiğim kadarıyla.
Şimdi Hakan Hocam bir taraftan da aklımda şu soru var. Bizim evcil hayvanlarımız için kendi sağlığımızı korumak için onlara ne yapmalıyız? Hangi aşılarına dikkat etmeliyiz? Hiç peşini bırakmamamız gereken takvimi ne onların?
Şimdi bu takvimi ben hani profesyonelliğim açısından çok takvimine girmek istemiyorum. Diğer konumuz gelirse ondan devam edelim. Ama şöyle genel olarak söyleyeyim. Bu bir kere kuduz aşısı. Bir de kritik olarak leptospira dediğimiz bir hastalık etkeni var.
O yani nedir? İlk kez duydum.
Leptospira da bakteri. O yapılan karma aşının içerisinde var.
Tamam.
Onlar biraz daha önde. Bir de parazit aşıları.
Parazitler.
Aşı demeyeyim ona da. O da yanlış. Bakın
değil, evet.
O aşı değil. O bir ilaç.
İlaç, evet.
Aşı dediğimiz şey vücutta bağışıklık sistemini uyarıp antikor dediğimiz maddeleri üreten, o şekilde defans sağlayan, savunma sağlayan. Bunun dışında da işte genel nasıl ki çocukları karma aşı yaptırıyorsanız o tür hastalıklardan koruyan bir aşılama sistemi var. Bunlar da yılda her sene tekrar ediliyor biliyorsunuz.
Evet.
Zor bir şey değil aslında. Herkes de bunları biliyordur. Yalnız tabii şunu söyleyeyim. Ciddi olarak bu özellikle fiyat artışı, dövizle olması, yurt dışından ithal ediliyor olması bunlarla ilgili rakamları da ciddi anlamda yükseltmiş durumda.
Evet.
Bunlardan yani kaçtığınız zaman da eğer hayvan dışarı çıkıyorsa her zaman risk var. Çünkü
parazitli.
Dışarıda kontrolü olmayan
tabii,
hastalıklar var. İşte çöplükler var, şu var, bu var. Yani bazı hastalıklara karşı ne bileyim kuduza karşı korursunuz ama bir paraziter hastalıklara karşı korumanız zor.
Evet.
Onun dışında mesela kistidatit işte kist diye bildiğimiz o eğer siz şeylerde, kedilerde toksoplazma. Eğer bunları o parazit ilaçlamasını yaparsanız bununla ilgili bir sorunuz kalmaz.
Kalmaz, evet.
Yani aslında dediğimiz gibi eğer çok basit birkaç noktayı çözerseniz bununla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmaz.
Harika.
Yani büyütülecek
hiçbir
bir
şey
durum
yok.
Değil. Sadece sadece kurallara uymamız gerekiyor. O kadar.
Evet, evet. Hatta yani hani acaba şunu da şöyle midir diye de düşünüyorum. Bizim bağışıklık sistemimizi güçlendiren bir yanı var mıdır bir petle yaşamanın?
Ya şöyle söyleyeyim. Bununla ilgili yazılar falan yazılıyor. Tabii şöyle güçlendirme yani bağışıklığın güçlenmesi demek bir mikrobu vücudunuza girmesi ve o vücudunuza girdiği mikroba karşı sizde bazı antikor dediğimiz
üretmesi.
Kontrol.
Evet.
Yani kedinin köpeğin üzerindeki mikrobu bizdeki karşılığı ona karşı bağışıklık oluştuğu zaman diyelim. Hani yavaş yavaş almayla ilgili ama aynı şeyler çevrede de var.
Tabii.
Yani o yüzden hani ben bu kısma çok katılmıyorum.
Tamam.
Sadece sağlıklı olması. Yani biz onu dışarıdan da alıyoruz. Dışarıda da dolaştığımız zaman çeşitli mikro yediğimiz işte bir takım yemek şeyden de meyveden sebzeden
yani
de bazı.
Çok hijyenik bir hayat sürmüyorsanız.
Sürmüyoruz zaten hayır.
Yani sürenler var. Hani ona dikkat edin.
Yani
aman
yok,
şunu
yiyin. Öyle bir öyle bir hayat.
Var da.
Bakın şöyle söyleyeyim. Bizim vücudumuzun dışı da içi de mikroplarla kaplı. Ben hatta bununla ilgili söylüyorum. İyi mikrop kötü mikrop demem nedeni. Yani insanlar zannediyorlar ki işte örneğin işte şu konuştuğumuz masaya elimizi sürsek İnanın bunu besi yerine eklenen böyle bir sürü mikrop ürer.
Tabii ki.
Ama insanların da hayvanların da belli bir direnci var.
Mutlaka.
Ve her mikrop aynı şey, hastalık yapma özelliğine sahip değil. Ama sizin direnciniz, hayvanın direnci düştüğü zaman normal vücudunuzdaki mikroplar sizin aleyhinize çalışmaya tabii. başlıyorlar. Bu temel şeyler aslında ama yani şey kısmını petlerin işte mikropları bağışıklığı olumlu etkiliyor demek için çok güzel bilimsel çalışmalar olması lazım. Ama herhangi bir olumsuzluğu olmadığını onu rahatlıkla yok. Söyleyebilirim.
Evet, evet, ayrıca, da, zaten.
Ayrıca da değişik mikroorganizmalarla temas insanların bağışıklık gücünü de arttırır. Bu genel bir şey. Genel bir durumdur. Yani onu da o şekilde kabul edebiliriz.
Biraz rahat olmak lazım. Ben bunu hiçbir zaman zararını görmedim.
Tabii size söylemiş olduğum bazı kritik konulara dikkat ederseniz
hiçbir problem
hiçbir sorun
yok.
Yaşamazsınız.
Yıllar evvel hocam, şimdi babam dinliyordur beni. yıllar evvel küçük kızımı bir süre için parkta baba sen bakar mısın ben şu işimi yapacağım diye bir kum havuzuyla babam da birlikte bırakmıştı. Ve ben geldiğimde bir paket ıslak mendil ama elleri kirleniyor ama elini ağzına sürüyor. Dedim yerden bir şey olmaz. Ve bugüne kadar da hiçbir zararını görmedim. Evde kedimiz de oldu, köpeğimiz de oldu. Çok şükür hiçbir hastalık olmadı. O yüzden hani o kadar kafaya takmayın. Biraz bir rahat olun. Güzel bir şarkı dinleyin mesela. Teoman söylesin, Rapsodi İstanbul desin. Hoş olmaz mı?
Altın param bu dedim, boş ver dedi sen de kalsın. Bir parça yeter ufak, kopar ver yiyeceğinden etrafına bak. Onlardan olma sakın, yola koyul küçük küçük. Git buralardan, sokaklardan, sapsarı yapraklar. Mazgallarda yağmurlar, hangi kentte bu denli acı var? Başka nerede İstanbul kadar? Git yapraklar, yatağın olsun kırlangıçlar, arkadaşların yıldızlar. Zaten gökte işsiz güçsüz duruyorlar. Benden geçti ama sen yap. Git buralardan bitene kadar bitmez hayat. Bitti mi de biter ama içtim şaraplarını. Bu dünyanın kayıslak güvertelerinde bütün güzel kadınların sokaklarda sapsarı yapraklar, mazgallarda yağmurlar. Hangi kentte bu denli acı var? Başka nerede İstanbul kadar? Yapraklar yatağın olsun kırlangıçlar, arkadaşların yıldızlar. Yorganın olsun hem zaten gökte işsiz güçsüz duruyorlar.
Sohbetimiz biraz daha koyuldu diyebiliriz sevgili dinleyenlerimiz. Doktor Gülay Ertürk de bizimle birlikte. Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı. Hoş geldiniz Gülay Hanım. Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Evet Hakan Hocam'la biz şöyle kabaca bir konuya giriş yaptık ama sizinle de biraz daha detaylandıralım istiyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, çoğu zaman üzerinde düşünmesek de hayvanlar insanlar için hayati önem taşıyan canlılar. Ve doğanın dengesi insan yaşamının sürdürülebilmesi için insanların hayvanlara maalesef, siz isteseniz de istemeseniz de bunu söyleyeceğim. Çünkü sevmeyenler de var biliyorum ama bal gibi ihtiyacınız var ve hep de olacak. Geçmişten günümüze kadar insan neslinin devamını oluşturan hayvan. Dünya üzerindeki ilk insanların bile yaşamsal faaliyetlerini kolaylaştırmış, beslenme, ulaşım, korunma, sağlık, ticaret gibi çok önemli ihtiyaçlarımızı karşılamış. Hayatımız için bu kadar önemli olan canlıları bizim de korumamız gerekiyor elbette. Bugün kimimizin hayatını paylaştığı evcil dostları için iletişim kurduğu veteriner hekimlerin aslında çok daha geniş bir çalışma alanları var. Veteriner hekimlerin çalışma alanları, toplum sağlığı için önlemleri almış oldukları önlemler, Veteriner Hekimler Derneği'nin faaliyetlerinden bahsedeceğiz. Doktor Gülay Ertürk ile birlikte. Evet, az evvel dedim ya, yani insan sağlığına çok önemli, insan yaşamına çok önemli hizmetleri olan canlılar aslında. Siz beğenseniz de beğenmeseniz de, kabul etseniz de etmeseniz de son nefesinize kadar bu böyle olacak. Her şeyden önce bunu kabul ederek başlasın herkes bu programı dinlemeye bence. Ne dersiniz Gülay Hocam?
Evet. Çok doğru bir noktadan giriş yaptınız. Şimdi sözlerinize başlarken siz de gerçi ifade ettiniz ama biz artık insan kalabalığı içerisinde yalnızlaşan insanlar olduk. Çağımız insanı böyle. Bu gerek ülkemiz için böyle, gerekse dünya için böyle. Ve bu artan nüfusla birlikte, bugün dünya işte 8 milyar dünyadan bahsediyoruz. Artan nüfusta insanlar yalnızlıklarını hayvanlarla baş etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla da özellikle pet diye adlandırdığımız bu evde baktığımız kedi köpek başta olmak üzere hatta egzotik hayvanlar bile insanların can yoldaşı. Bu anlamda hakikaten büyük bir açığı kapatıyorlar hayvanlar. Ülkemizde de aynı şey söz konusu. Ama şöyle de bir dengesizliğe de sebep olabiliyor insanoğlu. Bugün yeryüzünde 40 bin aslan kalmış ama 600 bin kedi var. Ya da 200 bin kurt var ama köpek sayısına bakıyorsunuz. Bugün bütün dünyada sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili ne yazık ki bir durum var. Yine 600-900 bazı kaynaklar dünyada 900 milyona kadar çıkarıyor köpek sayısını. Ülkemizde de aynı şekilde. Ülkemizde de hatırı sayılır bir tabii ki hayvansever var. Ve dediğim gibi hayvanlar aslında bizim adı konmamış ihtiyaçlarımızın aslında kapatıyorlar. Nedir bu? Köpek veya kedi dediğinizde bu sizin arkadaşınız oluyor, bu sizin sırdaşınız oluyor, bu sizin bodyguardınız oluyor, bu sizin işte güvendiğiniz bir canlının yerine koyuyorsunuz. Dolayısıyla bizim adı konmamış ihtiyaçlarımızı gerçekten hayvanlar kapatıyorlar. O yüzden onlara bu haklarını da teslim
etmek
gerekiyor.
Bir de en güzel yanı galiba hiçbir zaman acaba bir gün sırtımı dönecek olsam beni sırtımdan bıçaklar mı diye düşünmeyeceğiniz tek canlı değil
mi? Kesinlikle.
Canlılar diyelim.
Kesinlikle
yani.
Öyle. Evet,
karşılıksız sevgiyi görüyorsunuz orada.
Aynen. İşte o yüzden de bu insanların, hayvan sahibi olan insanların hayvana düşkünlükleri işte bu noktayı fark ettikten sonra zaten daha bir artıyor. Dediğiniz gibi gerçekten hiçbir şekilde bir riya ile karşılaşmıyorsunuz.
İşte dün sevgililer günüydü. Ne oldu? Ne oldu? Oldu bitti. Kimisi çiçeğini aldı, kimisi yemeğe gitti. Evet. Oldu bitti ama o hayvandan aldığınız sevgi gerçekten çok başka. Tabii. Dolayısıyla insan hani verdikçe veresi geliyor ona.
Kesinlikle.
Değil mi?
Aynen.
Evet, o karşılıksızlığı gördükten
kesinlikle.
Sonra.
Kesinlikle. İkinci bağlamda yine konuşmalarınızda sürdürdüğünüz konu veteriner hekimlik mesleği gerçekten kapsama alanı çok geniş bir konu.
Evet.
Genelde veteriner hekim deyince son yıllarda özellikle kedi köpek hekimliği gibi algılanıyor. Oysa bu dünyada da böyle. Sadece Türkiye için değil yani bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde bile artık veteriner hekim daha çok pet hayvanı hekimi olmayla algılanıyor.
Ama biz
böyle
hamsterımıza bir şey olduğunda da size getiriyoruz. O da, da size getiriyoruz.
O da pet ama benim söyleyeceğim çalışma alanı bunların dışında.
Bakalım.
Veteriner hekim hayvan sağlığı. insan sağlığı, hayvan refahı, hayvan ıslahı, hı hı, hayvansal gıda üretimi, hı, gıda güvenliği, tabii, çevre sağlığı. Hı hı. Dolayısıyla o kadar geniş bir çalışma alanı var ki veteriner hekimi. Yani bugün bizim klasik tabirimizdir, çiftlikten sofraya veya ahırdan sofraya diyebileceğimiz, hı hı, gıda, hı hı, zincirinin her aşamasında veteriner hekim olmalıdır. Vardır ki sağlıklı, evet, gıdaya erişebilelim. Evet. Yoksa hakikaten zoonotik hastalıklar çok geniş. Hı-hı. Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların ilk işte engel kapısı diyeyim veteriner hekim kontrolüdür.
Gül Hocam geniş. Birden aklıma geldi. Hakan Hocam da bu konuda uzman olduğu için hani örneğin yıllar evvel şöyle bir şey duymuştum. Eşim Brusella oldu.
Evet.
Bu hemen yani, hala çok korkunç bir hastalık mıdır? Neden oldu? Siz de mi oldunuz? Böyle yaptınız.
Benim test konum da onun için.
Hadi bakalım.
Tam ki
doktora Hamza geldi.
Şey
harika.
Sordunuz. Büyük ihtimalle taze peynir, evet, yemiştir.
Neden oluyor? İşte, hala olma ihtimali var mı? Peynir severler için.
Ben hemen söyleyeyim. Bakın pastörize edilmemiş sütten yapılan. Menşeini bilmediniz. Pastörize edilmemiş sütten yapılan hepsinde risk vardır. Onun nedeni geriye gidin. Neden? Ben dedim ya biraz önce. Hayvanları biz yiyoruz, tamam, ya da ürünlerini yiyoruz.
Evet.
Yemezsek böyle bir şey olmaz. Ama yediğimize göre demek ki nasıl olması gerekiyor? Pastörize. Sağlıklı olması gerekiyor. Hayvan sağlıklıysa, tamam, bir şey olmaz. Ama bunun sağlık güvencesi de veteriner hekim kontrolüdür. Şimdi
O zaman ben kapıya gelen sütçüden süt almamalıyım.
Hayır, almayın. Yani neden?
Onu da özel tercih ediyoruz.
Ama şöyle gerisini biliyor musunuz? Onun hijyenini.
Tamam ama kaynatsam 20 dakika hayvanının, olmaz mı?
Hayır, şöyle. Ya şöyle söyleyeyim. Yani ben kendi açımdan söyleyeyim. Ben veteriner hekim kontrolünde olmayan bir işletmeden şey almam. Yani oradaki hijyeni sadece şey olarak düşünmeyin. Sütün yani hayvanın sağlığı,
tamam,
çıkan sütün sağlığı, ve orada onun içerisine herhangi bir şey karıştırılmadan o süreç içerisinde size gelmesinin kontrol altında olması gerekiyor.
Bilmiyoruz. Yani, hepsi boşlukta bunu.
Bilmiyorsunuz. Burada yani çok iyi niyetli olabilir getiren sütçü ya da işte hayvanı gerçekten sağlıklı olabilir. Ama şu anda Brusella gibi ya da tüberküloz gibi çok fazla görme ihtimalimiz olan hastalıklar var. Şimdi hani çok dikkat edersiniz sağlığınıza. Biraz önce dedim ya zoonozlar, evet, hayvanlardan insanlara ulaşan. Brusella'da maalesef şöyle bir ciddi bir sıkıntımız var. Hani Türkiye'de şöyle söyleyelim. Hayvanlarda olduğu gibi insanlarda da var. İnsanlarda da baktığımız zaman özellikle taze peynir. Yani pastörize edilmemiş peynirden. Çünkü şöyle peynirin hazırlanmasında o mayalanma aşamasında sütü biraz ılıtarak yapılıyor. Yani o içindeki hani biraz önce söyledik ya sütü kaynatarak kullanıyorum. O ama peynirde öyle değil. Peyniri geleneksel yöntemlere göre yapmaya kalktıklarında onu
kaynaması da gerek yok mu?
Çok kaynatmadan belli bir düşük ısıda, biraz daha düşük ısıda yapılıyor. Süresi de yeterli olmuyor ve eğer Brusella varsa ki koyun peynirinde daha çok yüksek olarak söyleyeyim size. Oradan siz ağız yoluyla alıyorsunuz. Ve Brusella'nın şöyle bir sıkıntısı var insanlarda. Brusella tamamen vücuttan atılmıyor. Yani çok yüksek bir antibiyotikle tedavisini yapılıyor insanlarda. Evet. Fakat bir şekilde o hücre içi bakteri dediğimiz, mikrop dediğimiz bir mikrop. O bir yerde gidiyor, saklanıyor. Ne zaman ki bağışıklığınız düşerse
yeniden çıkıyor.
Çıkabiliyor.
Peki nedir? Brusella hastasının yaşadığı şey nedir hocam?
Brusella hastalığı insan kısmını mı söylüyor?
Tabii insan
kısmını. Önce hayvandan başlayalım. Tamam, hayvanlarda abort dediğimiz düşük yaptırır. Yani şöyle söyleyelim.
Yani
işte,
gebe kalıyor hayvan.
Gebe kalıyor. Gebeliğinin son bir ayında, iki ayında tüylü tüylü hayvanlar. Bir bakıyorsunuz hep bütün gebeler atmış. Yani bir koyun sürüsü yerler böyle savaş alanı gibi. Korkunç bir kayıp. Yani onun devamında eğer oradaki iyi biyogüvenlik önlemi almazlarsa ve o hayvanlarla işlemlerine devam ederlerse yine işte bu size geliyor. O şeylerin mesela atıkların köpeklere falan yedirilmemesi gerekiyor. Onlar çünkü çevreye yayıyorlar. Ve kolay kolay çevrenin dezenfeksiyonu tabii yani onun usulüne uygun.
O kireçli
şeyleri gömmek suretiyle bir de ihbar edilmesi gerekiyor bakanlığa. Bu tazminatlı. Yani onu bakanlık bunun parasını veriyor, kontrol altına alıyor, aşılamaları yapılıyor. Aşılarlarsa sorun değil. Aşılayan aşısı var. Fakat aşı atlamaları yapılıyor. Uygun aşı yapılmadığı takdirde yani. Bunlar. Ama işte görüyorsunuz, bakın büyük şehirde çok birçok böyle inanılmaz olaylarla ben karşılaştım. Çok elit yerlerde bu hastalığın çıktığını gördüm. Evet. Yani bunun da nedeni en çok görülen kısmı taze peynir.
Taze peynir. İnsanda ne yapıyor hocam? Hani uyuyan i̇nsanda, o mikrop ne yapıyor bizim?
İnsanda şöyle en uç noktasını söyleyeyim. Hani miyokardit dediğimiz kalpteki hastalığa kadar ya da beyinde hastalığa kadar yapabiliyor. Ama genelde gece iniş çıkışlı bir ateş, sırt ağrıları, gece terlemeleri, diz ekleminde şişlik görülebiliyor. En çok diz ekleminde şişlik görebiliyorsunuz.
O zaman taze peynir almayalım.
Tabii ki. Bir de kısırlık yapıyor, onu da söyleyeyim. Erkeklerde özellikle kısırlığa neden olabiliyor.
O zaman taze peyniri markette markalı olsa dahi mi almalı?
Hayır hayır, tam tersine. Markalı olanlar alın, pastörize edilmiş, sadece sütten yapılmış olması
yani
önemli.
Yani çiftçinin bize getirdiğini almıyor.
Zaten şöyle, firmada pastörize olmayan güvenmediği şeyi getir yapmıyor. Yani mutlaka pastörize ediyorlar.
Pastörize. Tamam, orada problem
arkasında
yok.
Şimdi
tamam.
Şöyle hani bir siz çok böyle hastalıktan ağrı bir sürü oluşturursunuz. Ondan sonra bununla ilgili bir sertifika alırsınız. Ve devamlı kontrol edilir. Bunun üzerinden yapılabilir. Ama öyle bir şey olmayan, hani bu organik içinde konuşuyoruz ya, organik
anladım
diyorsunuz, alakası yok.
Anladım.
Yani dibinde ilaçlama yapılıyor. İşte ne, onun gibi burada da yani bundan ilgili bir güvence olmadıktan sonra, hani sütçüler kusura bakmasınız şey sokak sütçüleri ama bu işin sistemi böyle.
Peki Gülay Hocam, işte diyelim ki kapıya geldi sütçü. Ben hani bu Brusella veya onun benzeri başka hastalıklarda belki vardır, ben bilmiyorum. Bundan kaçınmak için ben bunu, hani Hakan Hocam diyor ki ona da yanaşmayın diyor da, pastörize etme işlemi nedir? Evde bunun benzeri bir işlem yapılabilir mi?
Anlatayım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye'de 2020 yılı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı bilgiye göre 14.700 kişi zoonoz hastalıklara yakalanmış. Yani bu hayvanların işte etinden, sütünden bir şekilde bu hastalıklara yakalanmış. Ve bu 14.700 kişinin %59'u da, en büyük oranı Brusella. Yani ülkemizde gerçekten Brusella ciddi bir problem.
Hakan Hocam boşuna tez yapmamış.
Aynen. Ve yine ülkemizde bugün çok kabaca söyleyeceğim ortalamayı. 20 milyon ton süt üretiliyorsa yılda, bunun yarısı sanayide işlenmiyor ve sokak sütü olarak veteriner hekim kontrolüne görmeden, uğramadan ne yazık ki tüketiliyor. İşte bunun yansıması da ne yazık ki sağlığımızla, toplum sağlığıyla ilgili problemler olarak ortaya çıkıyor. Veteriner hekimlerin inanın en çok mağdur olduğu bizzat hastalıklardan da birisidir Brusella. Özellikle çiftlik hayvanı hekimliği yapan bizim meslektaşlarımız.
Tabii.
Brusella'ya yakalanırlar ve ciddi bir sağlık sorunu olarak sekel bırakabilir. İşte en önemlisi örneğin kısırlık ciddi bir problem, sağlık problemi olarak.
Bunu da söyleyelim de.
Evet, sıkıntı yaratabiliyor. Dolayısıyla gıda güvenliği açısından baktığımızda hakikaten sağlıklı gıdaya erişmemiz gerekiyor. Pastörizasyona gelince, şimdi tabii ki pastörizasyon ve sterilizasyon birbirinden farklı kavramlar. Pastörize süt dediğimizde, sütün içerisinde bazı bakteriler var, ancak bu bakteriler o sütün mayalanmasında etkili olan ve sağlık için zarar vermeyen bakteriler. Bizim için, insan sağlığı için kötü olan bakterilerin yok edilip sadece işte sütün mayalanması, yoğurt olması vesaire gibi sadece o kısmına etkili olan bakterilerin kaldığı kısım, sağlıklı kısım, evet pastörizasyon bu. Ama bir de sterilize sütler var, biliyorsunuz bu karton kutularda. Ve biz bunu uzun ömürlü süt olarak alıyoruz.
Onlar sterilize mi?
Evet, sterilize.
Pastörize değil.
Farkı,
yani.
Farkını da şöyle söyleyeyim. Pastörize sütün içerisinde örneğin yoğurt mayalayabilirsiniz pastörize süt ile. Ama sterilize sütün içerisinde hiç bakteri yoktur. İyi bakteri de yoktur yani.
Maya tutmaz o.
Evet, dolayısıyla sterilize süt tümüyle bakteriden arındırılmış bir süttür.
Ama pastörizeyi kullanmanız uygundur
tabii
mayalamak
ki, hem
için.
Hem pastörize sütü hem sterilize sütü güvenle insan sağlığında tüketebiliriz.
Ama son bir kez soracağım.
Buyurun.
Son bir kez soracağım. Hakan Hocam bir şey söyleyecek biliyorum ama ben bu kapıdaki sütçüden süt almak istiyorum. Ve ben o sütü pastörize edebilmeyi nasıl başaracağım? Bir de bana bunu anlatın. Çünkü gerçekten çok önemli bir kitle var böyle. Hani ben sadece minnacık bir örneğim.
Evet.
Bunu yapmak
istiyorum. Ben bir devreye gireyim de ondan sonra Hülay tamamlasın. Şimdi bizim Yani bu sütü sadece içindeki mikrop var diye düşünmeyin. Bakın süt bozulmasın diye. Hani ben size getiren sütçüyü falan tenzih ederim. Ama biz genel olarak sokak sütü için söylüyoruz. Bunların bozulmaması için içine değişik kimyasal maddeler atılıyor.
Mutlaka.
Bunlarla ilgili bakın büyük süt firmaları bunları alırken bu eğer bu madde varsa bunları geri atıyorlar ve o kişiyle sözleşmelerini iptal
sizin
ediyorlar.
Sizin tam bu soruyu soracaktım. Dediniz ki oradan oraya gelene kadar içine bir şey katılmamış olması lazım i̇şte, dediğiniz konu
yani
bu galiba.
O yüzden hani bir hayvan sağlıklı olacak. İki içine bir şey katılmadığından
gelene kadar.
Yani onu göreceksiniz. Yani şeyde diğerin işte onu söylemeye
çalışıyorum. Kapıya gelen de
şimdi
o kadar hatalı canım.
Bozulmasın diye değişik maddeler katılabiliyor için. Benim tabii hani siz kaynatarak şeyi öldürebilirsiniz ama zaten içindeki mikrobu koyduğu kimyasalla da öldürmüş olabilir.
Yani
onu söylemeye çalışıyorum. Tek başına hani mikrop gibi düşünmeyin. Dolayısıyla da sütün mutlaka bir onay belgesi almış bir yerden. Hani bazı yerlerde burası hastalıktan aridir. Siz buradan alıp
bir belgesi olmalı.
Alabilirsiniz. Evet. Aslında istenilen şudur. İstenilen hayvanın memesinden sağdığınız sütün özgürce içilmesidir normal. Ama bunun olabilmesi için hayvanların kesinlikle sağlıklı olması gerekiyor. Oradan başlıyor iş. Onu yaptığınız zaman işte dediğimiz gibi içine kimyasalı koydu mu orada mikrop da kalmıyor. Evet. Zaten onun bozulmasına neden
olur. O zaman diyelim ki böyle süt almak isteyenler işte veteriner hekim kontrolünde mi? Bana belge gösterebilir misiniz bu konuda? Dediğinde o belgeyi görünce inanmalı mı? Onda sahtesi vardır canım. Ya ben hiçbir şey inanmıyorum. Şu saatten sonra yok bitti.
Çıkış yok. Yok. Yani bundan ilgili şey var. Nasıl söyleyeyim çalışmalar yapan da var. Hatta yani istenilen bu fakat o yüzden hani bildik firmalar vesaire dememizin nedeni o. Sorgulayabiliyorsunuz. Üzerindeki kod numarasından geriye gidip hangi hayvandan alınmış, ne zaman alınmış onu sorgulayabilir. İtiraz etme, suçlama, işte dava açma hakkınız vesaire olur, haklarınız oluyor. Diğerinde tamamen sütçünün hijyenine, çok dürüst olması vesaire gibi şeylere kalıyorsunuz. Onu söylemeyin.
Şu saatten sonra hiçbirine güvenmiyorum.
Şimdi şöyle bu yani ekonomik olarak bir kar etmek isteyen kişiler bir şekilde o elindeki ürünün atılmamasını isteyecektir tabii falan. Yani burada biraz kurumsal yaklaşım bana göre önemli.
Gülay Hocam bir şey söyleyecektiniz siz.
Kusura bakma Gülay.
Yok estağfurullah.
Pastörizasyon için evde ne yapabiliriz'i söylüyorduk
yani,
galiba.
Yani olay tabii ki mikrobun ortadan kaldırılması ise evet uzun süre kaynatmak ancak tabii bir tek Brusella üzerinden konuştuk. Bunun sığır tüberkülozu da var.
Dedim ya bilmediğim çok hastalık vardır diye tabii.
Tüberküloz da aynı şekilde yine Türkiye'de yapılmış 2007 ile 2010 yılları arasında yapılmış bir çalışmada Türkiye'de bir İstanbul'da bir hastanede yapılmış belli bir zaman aralığında ki vakalarda tüberküloz vakalarının %3 gibi bir oranının sığır tüberkülozu olduğu saptanmış örneğin. Yani sığırdan insana geçen tüberküloz. Bu dünyada da böyle. Özellikle gelişmemiş ülkelerde %15 gibi bir oranda sığır tüberkülozu vardır insanlarda. Yani hastalık bir tane hastalık değil. Da değil. Birisinden korunsanız bir diğeri var. Dolayısıyla gıda güvenliğinde güvenilir gıda ve veteriner hekim kontrolünden geçmiş gıdaya erişmek gerekiyor. Çok önemli bu.
Evet.
Tüberkülozun aşısı da yok. Onu da söyleyelim. Yani hayvanlara aşı yapıp işte engel var olanı bildirmeniz gerekiyor şeye bakanlığa. Ondan ilgili eğer itlaf gerekiyorsa itlaf ediliyor ya da koşullu olarak işte kavurma yapılarak vesaire yapılarak yüksek ısılarda kullanılıyor ve tazminat ödeniyor şeye. Yani bunu dediğimiz gibi hani ihbar kısmı önemli. İşte biraz şeyin bu denetlemelere bırakıyoruz. Diğerinin aşısı var. Yani Brusella'nın aşısı var kontrolle ilgili ama diğerinde çıkarttığınız hayvanın yerine sağlıklıyı koymanız gerekiyor. Böyle bir durum var.
Örneğin
tüberkülozun da verem olduğunu söyleyelim. Bazıları tüberküloz diyebilirler.
Eşittir verem.
Eski adıyla verem hastalığı.
Evet. Yani Brusella'nın aşısı var dediniz. Örneğin bir çiftlikte şey var, veteriner hekim var. Onun kontrolünde. O bütün hayvanları zaten Brusella aşısı yapar mı?
Yapıyor. Yapmak zorunda devlet yapıyor zaten bunu. Devletin aşılama programı kapsamında Brusella.
Tamam harika. Şimdi Gülay Hocam Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanısınız.
Evet.
Ve biz Hakan Hocam'la sohbetimizin başında da konuştuk hayvanlara uygulanan şiddetle ilgili ve son zamanlarda gerçekten çok canımızı yakan bir haber var. Pek çoğu var da hani sona denk geldiği için belki ondan bahsediyorum. Siz bir dernek başkanı olarak siz nasıl tepki verebiliyorsunuz? Hakan Hocam mesela dedi ki yani sizin canınız bir yanıyorsa benim 10 yanıyor Yasemin Hanım dedi. Evet, bunu son derece inanıyorum ben buna. Sizin için de böyledir. Evet, bazı boşluklar var ki hukukta o sebeple belki toplumda böylesi bir infiale sebep oldu sonuç. Sizin yaptırım gücünüz nedir? Siz tepkinizi nasıl verebiliyorsunuz? Evet.
Şimdi tabii Veteriner Hekimler Derneği aynı amaç uğrunda gönüllü insanların bir araya geldiği bir dernek. Tabii ki bizim de belli bir madde, anayasal madde çerçevesinde oluşmuş bir derneğiz. Ancak mesleğin anayasal bir başka örgütü daha var. Veteriner Hekimler Derneği, mesleğimizin, veteriner hekimlik mesleğinin ülkemizdeki en köklü, en geçmişi en uzun olan meslek örgütü. Ve derneklerin yaptırım gücü ile tabii ki anayasal meslek örgütlerinin yaptırım güçleri farklı. Ancak sorduğunuz soruya öncelikle ülkemizdeki kanundan bahsederek bir giriş yapayım isterseniz. Buyurun. Biliyorsunuz bizim ülkemizde de 1995 yılında tasarı olarak gelen hayvan hakları, hayvanları koruma kanunu ile ilgili olarak çalışmalar 2004 yılında da kanunun çıkmasıyla neticelendi. Daha sonra bu kanunda bazı davranışların kabahat kapsamından çıkarılıp suç kapsamına alınmasıyla ilgili olarak da 2021 yılında kanun tekrar revize edildi. Ve yenilenmiş bir şekilde tekrar bu kanuna şu anda tabiyiz. Şimdi Türkiye'de aslında hukuksal anlamda ben bir sorun olmadığını düşünüyorum. Kanunlar muntazam bir şekilde her şeyi yazıyor. Örneğin bizim hayvanları koruma kanununda da şu anda gerek sokak hayvanları ile ilgili olsun, gerekse sahipli hayvanlarla ilgili olsun veya İnsan tarafından bir hayvana yöneltilen bir şiddetle ilgili olsun cezalandırma veya işte her bir kurumun sorumluluk aldığı yetki durumu her şey açık ve net ortaya konmuş durumda. 2004 yılında kanun çıktı, 2006 yılında da bu kanunun uygulama yönetmeliği çıktı. Yani uygulama yönetmeliği nedir? Bu kanunu ne şekilde hayata dökeceksiniz, icraata dökeceksiniz? Tamam. Bu anlamda da tek tek kanunda bahsedilen tanımlar, yapması gereken işler açıklanmış, yazılmış durumda. Ancak sorunumuz şu, hukuksal anlamda değil ama bizim sosyal anlamda, kültürel anlamda, eğitsel anlamda sorunlarımız var. Mevcut olan yasaları hayata dönüştürmede, hayata geçirmede sıkıntılarımız var. En büyük sorunumuzun ben bu olduğuna düşünüyorum. Çünkü özellikle eğitimin ve kültürel yapının içindeki sorunları biz hukukla çözemiyoruz. Bu ne yazık ki böyle. Her alanda böyle. Sadece hayvanlar için söylemeyeceğim bunu. Biz tabii ki Veteriner Hekimler Derneği olarak hem şöyle söyleyeyim, objektif bir bakış açısıyla bu konulara bakıyoruz. Hayvanlara yöneltilen şiddetle ilgili yapılması gerekenlerin eğer yapılmıyorsa bu zaten söyleyecek bir şey yok. Gerçekten böylesi bir acımasızlığa duyarsız kalan insanlardaki adalet duygusunu sorgulamak lazım diyeyim, diyecek bir şey bulamıyorum. Biz veteriner hekimler olarak burada derneği de geçtim, bir meslek camiası, meslek grubu olarak söylüyorum. Yani hayvanın insanlaştırılmasına da karşıyız, öyle söyleyeyim. Çünkü bir grup da farklı bir şekilde kategorize, antropomorfistik yaklaşım diyoruz biz buna. Örneğin işte kediyi, köpeği insanlaştırmak gibi söyleyeceğim bunu. Bu da çok doğru bir yaklaşım değil. Ancak İnsan üstünlüğüyle hayvanların ortadan kaldırılması, hayvanlara kötü davranılması, hayvanlara şiddet uygulanmasına zaten tümüyle de karşıyız. Yapılması gereken şey, evet yani hayvan refahına uygun şekilde hayvanların yaşamasına izin verecek koşulları sağlamak ve dediğim gibi çok toplumda bloklaşmaya izin vermeden, yani hayvanseverler ve hayvanlardan nefret edenler gibi böyle bir kutuplaşmaya izin vermeden rasyonel çözümlerle mevcut olan sorunları
çözmekten yanayız. Fikrimiz bu yönde.
Ve galiba bir şeyi de vurgulamamız gerekiyor. Bizim bu tam belediye seçimleri öncesinde tüm adayların vurgulaması gereken şeylerden biri sokak hayvanlarının kısırlaştırılması.
Evet.
Değil mi? Siz de bunu destekliyorsunuz.
Kesinlikle,
değil mi?
Tabii.
Gerçekten ben kendim çok çaresiz hissediyorum. Dün bir parkın oradan geçiyoruz. 6 tane köpek yatıyor. Evet. Ondan sonra aa bak dedim uyuyorlar dedim kızıma. Dedik anne onlar karnı tok mu acaba? Orada kuru ekmekler var herhalde yemişlerdir falan dedim. Çünkü onu takacak kafayı ben biliyorum. Yemişlerdir karınları tok uyuyorlar dedim. Oysa ki biliyorum ki bir Avrupa ülkesine gittiğinizde bu kadar çok köpek görmüyorsunuz.
Evet.
Yani dolayısıyla kısırlaştırma bence öncelikli toplumsal görevlerinden biri olmalı belediyelerin.
Kesinlikle öyle. Kısırlaştırma ile ilgili yapılması gereken şöyle bir durum var yalnız.
Hemen
köpekleri çok kısa söyleyeceğim. Köpeklerin tamam. üreme sezonu 6 ayda bir yenilenir. Ve bir çift köpek yani bir dişi ve bir erkek köpekten 6 yıl gibi bir süre içerisinde 67 bin köpek olabiliyor. Şimdi bu muazzam bir şekilde sürüleşme durumu var. Dolayısıyla kısırlaştırma gerçekten çok elzem.
Evet.
Ancak bu kısırlaştırmayı da belli bir zaman dilimi içerisinde yani bir ikinci periyoda kalmadan örneğin 6 ay gibi bir süre içerisinde yapılabiliyorsa tek merkezden ve eş zamanlı olarak ve özellikle
çok
de dişilerin öncelikle kısırlaştırılması çözüm sağlayacaktır.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz Profesör Doktor Hakan Yardımcı Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretmeni. Teşekkürler Hakan Hocam.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
Ve Doktor Gülay Ertürk Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı bizimle birlikteydi ve Hoş Sohbet Sokağı'ndaki insanlık halleri dedik ama aslında biz can dostlarımızı konuştuk bugün. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Didem Güner'e, Özlem Öztaş, Safa Aktan ve ben Yasemin Pamukçu.